Herkese merhaba, ben İlker. BTC Türk Hisse'nin katkılarıyla hazırlanan Borsada Bir Başına podcast'inin sunucusu. Herkesin malumu olacağı üzere bugünlerde çok fazla makro rapor almaya başladık. Hepimizin tanıdığı büyük kurumlar 2024 için bir makro bakış raporları hazırlıyorlar harıl harıl ve ben de birçoğunu keyifle okuyorum ancak bu raporlardan çok fazla istifade edebildiğimi söylemem mümkün değil. Ne yazık ki bana göre çok dar bir açıdan hazırlandıklarını düşünüyorum. Ve eğer şöyle bir bakarsak, her yıl zaten bu raporları hazırlıyorlar ve genellikle de her yıl bambaşka bir gündem öne çıkıyor. Bir önceki yıl yapılan raporun bir sonraki yıl hiçbir önemi kalmıyor. Ayrıca sanki biraz her kafadan ayrı sesler yükseliyormuş gibi ve bir gürültü ortamı gibi görüyorum tüm bunları. Kafamızı nereye çevirsek? 2024'te işler böyle olacak. İşler şu şekilde ilerleyecek. Resesyon gelecek. Faizler düşecek. Ya da yerel bir görüntü olarak enflasyon kontrol altına alınacak şeklinde. Veya bazı raporlarda da bunun tam tersini söyleyen şekilde makro görüşler var. Benim gördüğüm kadarıyla önümüzdeki yıl Fed'in yapacakları üzerine tahminler hariç neredeyse her konuda farklı görüşler var. İşte tam olarak bu durum benim aklıma hemen Morgan Housel'ın yeni kitabı Same As Ever'ı getiriyor. Kitabı henüz okuma fırsatı bulamadım ama tanıtımını yaptığı kendi podcast'ini dinleme şansım oldu ve tam olarak işte bu konuları anlatıyor sayılır. Başlığından da anlaşılacağı üzere aslında sürekli bir dönüşüm içinde olan dünyanın değişmeyen kurallarını anlatıyor. Değişmeyen şeylerden bahsediyor. Ve bence önemli bir bakış açısı. Bu arada kendi podcast kanalını da mutlaka tavsiye ederim. Benim kadar uzun şeyler hazırlamıyor ama 10-15 dakika içerisinde çok fayda sağlanabilecek özellikle de bir hikaye anlatımı şekliyle inanılmaz şeyler paylaşıyor. Bunu da bir tavsiye olarak vermiş olayım başlangıçta. Benim özellikle kısa yürüyüşler yapacağım zaman ilk açtığım şey Morgan Housel'ın hazırladığı bir podcast bölümü oluyor genellikle. Daha uzun yürüyüşlere çıktığımda bir saat civarı olanlardaysa e-kitap dinlemeye özen gösteriyorum. Bir yerden bir yere giderken bile yürümeye başladığım anda sürekli yanımda kulaklık taşıdığım için hemen o an o boş süre boyunca dinleyebileceğim ne varsa hazır listelerimden onu açıyorum ve bu yöntemi ayrıca herkese önerebilirim. Bu haftalık bölüm yayınlarından hemen sonrasında Twitter'da bir liste de paylaşıyorum. O hafta hangi konu dikkatimi çektiyse veya önüme ilginç olan, incelemek isteyeceğim ne düştüyse topladığım bir kaynak listesi var. Aslında buradaki bölümleri yaparken genellikle o listeden veya o listeye eklemediğim ama başka kaynaklardan faydalanıyorum. Ve günümün büyük bir bölümü işte böyle şeylerle geçiyor. Ya bir şeyler okuyor oluyorum, ya dinliyorum, ya da izliyor oluyorum. Tabii şimdi bu detaylara girmeyelim. Bugünkü konumuz bambaşka bir konu. Bir makro bakış yapacağız. Ama şu ana kadar okuduğunuz raporlara bu pek benzemeyecek. Onu baştan belirtmiş olayım. Çünkü ben önümüzdeki yıl ne olacağıyla pek ilgilenmiyorum. Daha da doğrusu ne olacağını tahmin etmekle vakit kaybetmemeyi tercih ediyorum. Bugün bir yıl sonu raporu olarak şu anda bulunduğumuz noktadan önümüzdeki belki 100 yıla yakın bir zamana bakmaya çalışacağız. Çok iddialı bir başlık bu. Kabul ediyorum. Fakat şöyle bir kolaylığı var. Böyle bir vade içinde yanılma olasılığınız dramatik bir ölçüde düşüyor. Ve tahminlerinizin gerçeğe yakın gerçekleşmesi bile bu tahminleri başarılı olarak gösteriyor. Herkesin belki hatırlayabileceği gibi bundan 100 yıla yakın bir süre öncesinde çizilen bir 2000'li yıllar karikatürü vardı. Ve orada hatırlayabileceğiniz gibi cep telefonları, şu ankine benzer otomobiller, hatta uçan arabalar, drone'a benzer yine başka aygıtlar tahmin edilmişti. Tabii cep telefonunun yanında kocaman harici bir batarya resmettiklerini hatırlıyorum ama bu fotoğrafa baktığımızda biz diyebiliyoruz ki ne kadar da gerçekçi bir tahmin yapmışlar. Aslında yaptıkları onca hataya rağmen. İşte bence tam bu noktada piyasalarla da bağlayabileceğimiz çok önemli bir kural ortaya çıkıyor. Tahminlerimizde vadeyi kısaltarak birebir nokta atışı, matematiksel olarak tamamen bir ihtimali işaret eden tahmin yapmak yerine bence biz özellikle de bireysel yatırımcılar olarak vademizi daha da geniş bir ölçüye taşıyıp sadece gerçeğe yakın olabilecek tahminler yapmalıyız. Nokta atışı tespitlerle uğraşmak yerine. Bugün birçok değerleme raporu görüyorum. Çok ilginç geliyor bana hepsi. Bir fiyat tahmini yapılıyor. Tahmin yapılırken hissenin hedef fiyatı virgülden sonra iki basamaklı bir sayı olarak veriliyor. Atıyorum örnek olarak hedef fiyat 73,27 çıkıyor. Sizi nokta 27'de durduran ne oldu? Neden 28 değil? Neden 26 değil? Değerleme yapmak veya tahminlerde bulunmak böyle bir şey değil bence. İşte bu iki düşünce arasındaki fark, piyasalardaki bence en önemli yatırımcı davranış biçimini şekillendiren farklardan birisi. Tabii şimdi bugün konuşmak istediğim konuların detaylarına geçmeden önce, bu bölümlerin sponsoru BTC Türk Hisse uygulamasından söz etmek istiyorum. Eliptik Yatırım Menkul Değerler AŞ ünvanıyla, geniş yetkili aracı kurum lisansıyla hizmet veren yeni nesil bir yatırım hizmeti platformu var BTC Türk Grubun. Self-service finansal hizmetler olarak adlandırılıyor ve tamamen dijital bir platform. 7/24 canlı destek ve para transferi imkanı var. Para çekme ve yatırma işlemleri haftanın her günü gerçekleştirilebiliyor. Fakat belki de en önemlisi, pay alım satım işlemlerinde T+2 takas süresi için hemen kullan adında yeni bir özellik var. Talepte bulunmanız halinde takastaki satış bedellerinizi cüzi bir komisyon karşılığında T+0 süresinde aynı gün içinde hesabınıza aktarabiliyorsunuz. 100 TL'lik bir alt limiti var ve bu oldukça makul bir seviyede. Yine önemli bir özellik nemalandırma seçeneği var. Bankaların serbest hesaplarındaki günlük faiz işletimine benzer şekilde hisse uygulamasında portföyün nakit bekleyen kısmında nemalandırma seçeneğini yine 100 TL ve üzeri bakiyeler için isterseniz gecelik faizde değerlendirme fırsatı sunuyor Eliptik Yatırım. Ve ekstra bir avantaj yaratabiliyorsunuz böylece. Anlık para transferlerinin de 7/24 gerçekleştirilebildiğini düşünürsek, efektif bir şekilde birikim ve yatırım yapılabilen bir yatırım hesabına dönüşüyor uygulama. Şu anda Borsa İstanbul tarafı var fakat gelecekte Amerika tarafı da yer alacağı söyleniyor. Benim de kullandığım bir yatırım uygulaması ve kullanım kolaylığı açısından BTC Türk Kripto tarafındakine çok benzer bir deneyim sunuyor. Yeni bir reklam filmi de yayınladılar, hem dijital hem TV'de dönmeye başlayan. Çok güzel olmuş. Onun da bir linkini bırakırım notlar kısmına. Bunlar yeni nesil uygulamalar ve 7/24 canlı destekle birlikte stabil, sağlıklı çalışıyorlar. O yüzden uygulamaya mutlaka bir bakmanızı tavsiye ederim. Şimdi konuya dönersek, 1970'lerde kurulmuş Club of Rome adında bir topluluk var. Sanırım Roma Kulübü olarak Türkçe'ye çevirebiliriz. Birçok bilim insanı, matematikçi, iktisatçı, mühendisler ve akademisyenlerin bulunduğu bir topluluk. Özellikle de MIT'den bazı profesörlerin katkısıyla hazırladıkları bir projeksiyon var. Ve yaptıkları aslında bugün bile çok ünlü bir çalışma. Hatta yakın bir zamanda o dönem 1972'de yaptıkları projeksiyonun güncellenmiş versiyonu tekrar yayınlandı. Ve bunlara mutlaka bakmanızı tavsiye ederim. Hazırladıkları bir rapor var. Hatta kitap bile diyebiliriz belki buna. Şöyle ki, dünyanın geleceğiyle ilgili önümüzde bazı problemler duruyor. Bu problemleri onlar bazı başlıklara ayırmış durumda ve hepsini en son birleştirip bir tahmin yürütmeye çalışıyorlar. Çalışmanın adını da henüz konunun detaylarına girmeden önce hemen hızlıca vereyim. Limits to Growth çalışmasından bahsediyorum. Ve Club of Rome anahtar kelimeleriyle birlikte arattığınızda mutlaka ilk sıralarda bu kitap karşınıza çıkacaktır. Mutlaka ama mutlaka bakılması gerekli bence. Hatta şöyle ifade edeyim, bugünkü çevrecilerin, iklim krizi savunucularının çekirdek fikirlerinin çıktığı ve dünya ile ilgili gelişmekte olan tüm şu andaki problemlerimizin kaynaklarının analiz edildiği ana kaynak kitap bu. Basitçe şöyle özetleyebiliriz, insan popülasyonu eksponansiyel bir şekilde artış göstermeye devam ediyor. 1972'de söylüyorlar bunu. Fakat bu artış karşılığında bizim ancak sınırlı sayıda kaynağımız var ve bir noktada insanlığın büyümesi, genel olarak tüm production diyebileceğimiz üretim ekonomisinin, ekosisteminin büyümesi ancak sınırlı bir ana kadar devam edebilir. Eğer yaptığımız şeyleri yapmaya devam edersek. Business as usual diyorlar buna da. 1972'de söylüyorlar bunu dediğim gibi. O dönem tabii bilgisayarların da henüz yeni yeni böyle hesaplamalar veya big data üzerinden veri madenciliği yapması şimdiki kadar efektif değildi ama gerçekten çok ilginç şeyler var çalışmada. Ben bu grubu özellikle pesimist bir grup olarak şimdi en baştan etiketlemek istiyorum. Araştırdığınızda ki YouTube'da bugün popülasyon, iktisat ve insanlık olarak belki de sadeleştirebileceğimiz bu konu üzerine çalışan birçok profesörün sunumları var. Eğer YouTube'un derinliklerine inerseniz ve onların büyük bir kısmı da zaten kendisini pesimist olarak tanımlıyorlar. Benim de ilk itirazım zaten bu noktada. Çoğunlukla söylemeye çalıştığım gibi biz bir pesimist veya optimist çizgi düzleminde kendimizi bir tarafa yakın veya bir bölgede tanımlamamalıyız. Biz skeptik olmalıyız. Şüpheci yani. Merak ve şüphe duygusuyla hareket etmeliyiz. Bence ilerlemenin, kişisel olarak gelişmenin temel iki özelliği bunlar. Bu grup Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinden bir alıntıyla kendilerini konumlandırıyorlar. İsminin nasıl okunduğunu bilmiyorum ama Yutant isimli Myanmarlı ve 3. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 1969'da şöyle diyor. Aşırı dramatik görünmek istemem ama genel sekreter olarak bana sunulan bilgilerden Birleşmiş Milletler üyelerinin eski kavgalarını yatıştırmak ve küresel bir ortaklık başlatmak için belki de 10 yılı kaldığı sonucuna varabilirim. Silahlanma yarışını frenlemek, insani çevreyi iyileştirmek, nüfus patlamasını etkisiz hale getirmek ve kalkınma çabalarına gerekli ivmeyi sağlamak için. Önümüzdeki 10 yıl içinde böyle bir küresel ortaklık kurulmazsa, bahsettiğim sorunların kontrol kapasitemizi aşacak kadar sarsıcı boyutlara ulaşmasından çok korkuyorum. Bu söylediklerine bugün baktığımızda, neredeyse aradan geçen 55 yıl sonra değerlendirdiğimizde, çok büyük bir yanılgı payı olduğunu söylememiz belki mümkün değil ama 10 yıl içinde bütün dünya bir kaosa sürüklenebilir gibi söylemler gördüğünüz üzere vade konusunda hatalı olabiliyor. Problemlerimiz ne peki bizim? Ve iktisadi bir açıdan bakmamız lazım buna. Bir kere öncelikle perspektif olarak biz insanlar uzun vadeli düşünmeyi pek beceremiyoruz. Yani yatırım aslında burada çok konuşmak istemiyorum bugün. O kısım sadece bir alt metin olabilir konuşmak istediğim konularda ama bir yatırımcı davranışı olarak bile görebiliyoruz biz bu vade problemini. Özellikle Türkiye'de bireysel yatırımcıların bir hisseyi elde tutma süresi ortalama olarak 12-13 günlerde. İnanılmaz bir rakam bu. Fakat biz problemin bizim yatırımcımızda olduğunu düşünürken aslında daha önemli bir noktaya atlıyoruz. Diğer ülkelerde de benzer çalışmalar var. Ve onlara baktığımızda elbette bizden uzun tutma süreleriyle karşılaşıyoruz ancak bir dünya ortalaması almak istersek sanırım rakam yine 50 veya 60 günlerde çıkacaktır maksimum. Hatta belki o kadar bile değil. Tabii şimdi bu basit detaylara girip konuyu dağıtmayalım. Rapor şunu savunuyor kısaca. Biz insanlar olarak oldukça kısa vadeli düşünmeye odaklı olduğumuz için olayları ve gelişmeleri günlük, haftalık veya en fazla belki aylık olarak değerlendirebiliyoruz. Kendi pozisyonlarımızı ancak bu kadar kısa vadeli bir süreç içinde ayarlayabiliyoruz. Zaten işte bu yüzden de dünyaya oldukça zarar veriyoruz, diyorlar. Yine konuyla bağlantılı Don't Look Up filminden de hatırlayabilirsiniz. Filmde dünyaya çarpmak üzere gelmekte olan bir göktaşı henüz daha 7-8 ay uzaklıktayken bilim insanlarının uyarılarına rağmen insanlar hala çok daha kısa vadeli hesapların peşinde koşabiliyorlardı. Bir senaryoda olsa böylesine bir gök cismini bile engelleyecek zamanımız elimizde olmasına rağmen hiçbir şey yapılamıyordu filmde. Tabii bunu zaman perspektifimizi düşünerek ele aldığımızda böyle bir sonuçla karşılaşıyoruz ama bu aynı zamanda şu demek değil bence. Bir kıyamet felaketçisine dönüşmek bence yine de doğru bir seçim olmayabilir. Çünkü iş şuraya doğru gidiyor. Özellikle de işte böyle bir kaynaktan çıkan fikirlerin neticesinde global olarak bazı sınırlamalar ve kısıtlamalar görmeye başlayabiliyoruz. ESG olarak adlandırılan bir çevresel faktör derecelendirmesi var bildiğiniz gibi ve şirketlerin ESG uyumlu olması bekleniyor. Bence üstünde çalışmalar yapılmış olsa da çok ince düşünülmeden hazırlanmış modeller bunlar. Hatta daha geçtiğimiz günlerde bir iklim değişimi profesörünün katıldığı bir yayında adama ısrarla önümüzdeki 10 yıl içinde çevresel bir felaketle karşılaşacak mıyız diye sorulmasına rağmen o da ısrarla bu modellerin bu kadar kısa zamanda tahminler yapmasının mümkün olmadığını ve zaman ölçeklerinin 100 ila 1000 yıl arasında değerlendirilmesi gerektiğini söylüyordu. Bu modellerin karmaşık yapısındaki ampirik tahminler kısmına hiç girmiyorum bile. Belki yüzlerce elle hesaplanan, tahmine dayalı veri girmek zorundalar. Ve bunun karşılığında da sanki kesin bir şeymiş gibi bazı aktivistler çok agresif bir şekilde savunmaya geçebiliyorlar. Ve onların kaynak olarak gösterdikleri modellemelerin nasıl çalıştığından da yüksek ihtimalle haberleri yok. Aslında burada söylemeye çalıştığım şey şu. Evet, çevresel olarak dünya bir döngü içinde. Fakat biz bunu kendimize uygulayacağımız kısıtlamalarla, yasaklamalarla veya başka şeylerle önleyemeyiz. Bugün evlerdeki deodorantları yasaklarken, sözüm ona dünyanın en önemli görünen insanları özel jetlerini atlayarak dünyanın etrafında fıldır fıldır dönüyorlar. Siz çevreyi korumaya çalışırken. Biraz da bu açıdan yaklaşılması gerektiğini düşünüyorum. Eğer bir şeylerin yasaklanmaya başlanması gerekiyorsa önce otoriteden başlanması gerektiğini söylemeye çalışıyorum. Çünkü bizden çok daha fazla zarar veriyorlar. Çünkü bir saatlik bir jet uçuşunun yüz binlerce insanın sıktığı toplam deodoranttan çok daha zararlı olduğunu söyleyebiliriz sanırım. Her neyse şimdilik bu detaylara girmeyelim, burada kaybolmayalım. Yani şunu demeye çalışmıyorum. Bugün özellikle enerji konusu üzerinden yürütülen çevresel aktivizm bana arkası çok dolu gelmiyor. Hemen hemen onlarla benzer şeyler düşünmeme rağmen. Çünkü metotları doğru görünmüyor. Ve işte bugün tüm bunlar üzerine bir gelecek perspektifi yapmaya çalışacağız. Ve bence bireysel bir yatırımcı için içinin çok dolu olmadığını düşündüğüm yıllık makro tahminler yerine herkesin kendi kaynaklarını kullanarak birçok farklı fikre bakarak geleceği düşünmesinin çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir yatırımcı olarak ilk düşünmemiz gereken konu bence enerji konusu. Çünkü her şey burada patlak veriyor gibi. Club of Rome'un yaptığı büyük hatalardan birisi de zaten burada. Bugünlerde bu çalışmanın yeniden modellenmiş hali de yayınlandı. Twitter'da da paylaştım ve orada da hala aynı hata devam ediyor gibi. Enerji hangi açıdan bakarsanız bakın bir yatırımcı için en önemli konulardan biri olduğunu düşünüyorum. Ve bireysel yatırımcıların mutlaka bu alanda yatırımlar yapıyor olması gerektiğini söyleyebilirim. Portföylerde mutlaka belirli bir oranda yer verilmeli. Yenilenebilir enerji kaynakları olabilir veya geleneksel enerji firmalarından olabilir. Ama mutlaka enerji herkesin bilgi çemberinin içinde olması gereken ilk sektörlerden birisi. Çünkü bütün dünya bunun üzerine dönüyor. Benim portföyüme baktığınızda bir enerji şirketi göremiyor olabilirsiniz belki ilk bakışta. Ancak benim de en büyük bahis aldığım noktalardan birisi bu. Şöyle ki, Alarko'yu kısmen buraya dahil edebiliriz santralleri sebebiyle. Ama orada %5'in biraz altında bir payımız var. Bunu sık sık dile getirdim Twitter'da. Ve diyebilirsiniz ki, sen nasıl enerjide çok büyük bir pozisyonun olduğunu düşünebiliyorsun? Benim de cevabım şu olabilir. Bitcoin, enerji tüketimiyle şimdilik kısmen de olsa bir korelasyon içinde fiyatlanıyor. Aslında onun değerli olmasını sağlayan en önemli şeylerden birisi de enerji harcanarak Bitcoin üretilmesi. Bir enerji depolama aracı olarak düşünebilirsiniz aynı zamanda yani. Ve belki de dünyanın en verimli enerji depolama aracı hatta. Enerjiyi bir değer saklama aracına dönüştürüyor çünkü. Şimdi bu açıdan bakıldığında enerji portföyümde çok büyük bir bölümü kapsıyor yani. Ara ara böyle portföy örneklerine girmeye çalışacağım ama konuştuğumuz konu çok basit bir konu olmadığından dolayı bu kısımları biraz daha arka planda bırakmak istiyorum. Sadece şunu ekleyebilirim. Ben portföylerde bir yapı kurulması gerektiğine inanıyorum. Ve seçilen şirketlerin, sektörlerin sadece tek bir amaca hizmet etmemesi gerektiğini söyleyebilirim. Yaptığımız bir hamle veya tercihimiz birden çok amaca hizmet etmeli. Eğer bir adım öne geçmek istiyorsak, tabii basit düşünmek önemli bir kavram ama bir taşla birkaç kuşu birden vurabileceğimiz karmaşık görünebilecek ama sade ve basit kararlar almalıyız demek istiyorum. Ek olarak bunu söyleyebilirim bir portföy yapısı için. Zaten böyle bir açıdan bakmaya başladığınızda Fed'in faiz kararlarının veya önümüzdeki yıl resesyon olma ihtimalinin ne kadar komik konular olduğunu da görebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi geniş perspektife tekrar dönersek. Club of Rome'un ana fikri şu. Evet, bileşik büyüme dünyanın en büyük harikalarından birisidir. Ve fakat bileşik büyümenin de sınırları vardır. Hem ekonomik hem de iktisadi açıdan. İşte bu fikre bence katılmamak elde değil. Şöyle bir örnek de veriyorlar kitapta. Hepimizin malumu o bildiğimiz eski hikaye, bir Pers kralının problemini çözen bir adama hediye olarak ne istediğini sorduğunda bir satranç tahtası üzerinde her kareye bir öncekinin iki katı şeklinde ilerleyerek buğday istediğini söylüyordu. Kral ve veziri bu basit isteği gülerek karşılayarak hemen isteğini yerine getireceğiz dedikten sonra hesaplamaya geçtiklerinde, bu adamın isteğini karşılamalarının imkansız olacağını fark ettiklerinde ne kadar aciz olduklarını görmüşlerdi hatırlarsanız bileşik büyüme karşısında. İşte bu basit hikayeyle bir temel oluşturuyorlar. İşaret ettikleri problemlerimiz de şu. Elimizde sınırsız bir kaynak olduğunu düşünüyoruz. Ancak bu kaynağa karşın popülasyon bileşik olarak büyümeye devam ediyor. Onlar böyle bir fikir üretirlerken 1970'li yıllarda dünya nüfusu 3,5 milyar civarındaydı bu arada ve yıllık %2 civarında bir büyüme vardı. Buradaki nüfus büyümesinin bileşik bir şekilde üst üste eklenerek katlanarak büyümesini hesaba kattığımızda işte bugünkü 8 milyara ulaşıyoruz ve henüz yavaşladığımız da söylenemez. En azından yeterince yavaşlamadık çünkü %2'lik büyüme oranı aradan geçen 50 yılda daha yeni %1'in altına düşmüş durumda. Ve işte burada büyümenin sınırlarını da aslında biraz görmeye başlıyoruz. Her şeyin bir sınırı vardır. Her ne kadar bileşik büyüseler de. İşte sundukları şeydeki en önemli fikir bu zaten. En azından doğa kanunlarına uyan fiziksel gerçeklikte böyle sınırlardan söz edebiliriz, öyle değil mi? Bu insanları beslemek, bu insanlara enerji sağlamak, onlara iş bulmak, belirli bir refah seviyesinin korunmasını sağlamak, doğaya ve çevreye zarar vermeden yaşanması, üretkenlik ve verimlilik konuları, enerji kaynakları konuları, ortalama yaşam süreleri ve hatta kişi başına düşen gayri safi milli hasıla rakamları bile belirli büyüme limitlerine gelmek durumunda. Büyümenin bir limiti var diyorlar. Şimdilik biz bileşik bir şekilde büyüdüğünü düşünsek de. Kesinlikle katılıyorum ben de. Ancak şöyle bir hata yapıyorlar. Eğer biz enerji kaynaklarını bu kadar büyümeye eşlik edecek şekilde eksponansiyel büyümeyle kullanmaya devam edersek, işte o zaman aynı o Pers kralı gibi limitlerimizle karşılaşacağız ve enerji kalmayacak belki de diyorlar. Ya da doğayı aşırı kirletmiş olacağız ve işler bir noktada tam tersine dönmeye başlayacak. Ve tüm bunları da bir finansal balon grafiği gibi de düşünebilirsiniz. Böyle bir grafik kafanızda canlandıysa orada görebileceğiniz gibi önce grafik belirli bir büyüme oranıyla yükselmeye başlar. Sonrasında bu grafik bir noktada artık bileşik bir etkiyle inanılmaz oranlarda yükselişine devam eder ve adeta parabolik bir çizgide artış görünür. Ancak bir noktadan sonra bir doygunluk oluşur ve grafik artık o parabolik etkiden çıkar. Hatta bir plato olur Buradaki Platon'un vade uzunluğu olarak sanırım coşkunun, korku ve açgözlülüğün bir formülüyle ölçebileceğimiz bir uzunlukta, vadede bir Plato görünür. Grafik düz bir şekilde devam eder bu doğrultuda ve sonra bir noktadan itibaren aynı o ilk yükseliş eğrisine benzer bir şekilde adeta o yükselişi ters yönde aynalayarak hemen hemen aynı hızda bu kez geri düşmeye başlar ve ilk denge konumuna geri döner. İşte bu grafik bir balonun anatomisi. Herkesin de kafasında çok rahatlıkla canlandığını düşünüyorum. İşte eğer bazı şeyleri düzeltmezsek, bazı şeylere müdahale etmezsek, insanlığın da böyle bir balonun içinde olduğunu söylüyorlar. Sanırım şu anda her şey daha yerli yerine oturmuştur bu açıklamalardan sonra. Böyle bir makro ölçeğe, makro grafiğe baktığımızda bence özellikle bazı hataları tespit ederek devam etmek çok daha doğru olacaktır. Öncelikle tekrar enerji kısmına geri dönersek, bu grubun veya çevreci paranoyaya kapılmış olanların tahmin ettikleri gibi enerji kaynaklarımızın tükendiği falan yok. Hatta burada yapabilsek bunun grafiğini de göstermek isterim ama meraklılar için Seyfettin Emus'un son kitabı Ekonominin Prensipleri kitabına yönlendirme yapmak istiyorum. Hatta kendi web sitesinde bu kitabın sayfasında sesli kitap okuyucuları için lazım olacağından dolayı tüm kitap grafiklerini paylaşmış durumda. Oradan ulaşabilirsiniz bazı grafikleri. Ve orada görebileceğiniz gibi enerji kaynaklarımızı bitirmeye yakın olmaktan belki de hiç bu kadar uzak değiliz. Örnek olarak petrol verelim. 1.7 trilyon varil tespit edilmiş petrol stoğumuz var. Yıllıkta yaklaşık 30-35 milyar varil civarında bir tüketim söz konusu şu anda. Yani toplam stoğun %2 civarını tüketiyoruz ve şöyle bir durum var. Yeni petrol rezervleri bulunmaya devam ediyor. Hatta teknoloji geliştikçe daha verimli bir şekilde yapıyoruz bunu. Elbette bir noktada bitecektir. Ama bunun ne zaman olacağını şu andaki elimizdeki stokla ölçemeyiz. Kaldı ki petrolü bir kenara bırakırsak, bunun yanında doğalgaz ve ekstra olarak artık daha da yaygınlaşmaya başlayan yenilenebilir enerji kaynakları toplam enerji üretimindeki paylarını arttırmaya da devam ediyor. Yani şunu söylememiz mümkün, evet yarını çok fazla düşünmüyor olsak da, evet enerji kaynaklarımızı çok verimli kullanamıyor olsak da, teknolojimiz bu tarz raporlarda tahmin edilmeyen şekilde bileşik büyümeye devam edebiliyor hala. Hatta teknolojik gelişimin bileşik etkisinin belki henüz daha başlarında bile sayılabiliriz. Bundan 100 yıl sonrasını hayal etmek teknolojik anlamda inanılmaz bir hayal. Nelerin gerçekleşebilir olabileceğini düşünmek oldukça heyecan verici. Dolayısıyla teknoloji bileşik büyümesine henüz başladığı kabulünden gidersek enerji problemlerimizi veya ileride doğabilecek problemleri de yine bu teknolojik gelişimler sayesinde ilerlemeye devam ederken bir yandan da çözmeye devam edeceğiz. Bunun aksini düşünmek bence çok sağlıklı değil ve insanlığın bundan sonraki gelecek yüzyıllarında da teknolojik çözümlerin belki daha da bileşik etkisiyle artarak devam edeceğini söyleyebiliriz. Öyleyse bu noktaya geldiğimizde enerjiden sonra ikinci bir makro görüş olarak teknoloji konusunu bence bir yatırımcı mutlaka gündeminde tutmalı. Teknoloji şirketleri henüz daha yeni başlıyor olabilirler. Türkiye'de bunun maalesef pek örneklerini göremiyoruz ve bence hala bir teknoloji fakiri ülkeyiz. Elimizdeki insan kaynağını da zaten Türkiye'de yerleşik bile olsa uzaktan çalışmayla yurt dışına kaptırıyoruz ve belki de ülke olarak en çok üstüne düşünmemiz gereken alan burası. Ama ne yazık ki yakın bir gelecekte iyileşme görmemizin de mümkün olmadığını düşünüyorum ben. Şu anda dünya geneline baktığımızda da şirket değerlemeleri açısından teknoloji şirketlerinin ilk sıraları domine ettiklerini görüyoruz. Fakat bu daha henüz başlangıç olabilir dediğim gibi. Ve bence daha bileşik etkisini göremediğimiz bir sektör. Yapay zekanın gelişimi yine belki önümüzdeki 100 yıla damgasını vuracak en önemli alan. Tabii paranın Bitcoin'le birlikte geçireceği dönüşümden sonra. Ben bu açıdan baktığımda teknolojiye, halka açık bir şirket olarak Google'u biraz önde görüyorum. Çünkü yapay zeka ile çok yakın bir şekilde ilgileniyorlar. Ve onlar dışında yapay zeka konusuna yatırım yapılabilecek güvenli bir tercihin henüz oluşmadığını düşünüyorum. Tabii Microsoft da belki düşünülebilir ve belki ileride Apple'dan da bir atılım görebiliriz. Ama bizim için bu paradigma değişimlerini anlamak, ona göre bir konum almaya çalışmak, faiz oranlarını tahmin etmekten, Merkez Bankası kararlarını tahmin etmekten veya önümüzdeki yıl dolar TL kaç olacaktan çok çok daha önemli konular bana göre. Ayrıca ne yazık ki bugünlerde makroekonomistlerin tek konuştuğu konu da faiz sanırım. Her şey dönüp dolaşıp faizlere bağlanıyor. Bir gün para sisteminden faiz yok olduğunda o işsiz kalacakları günü iple çekiyorum ben. Çok ilginç bir düşünce bu da. Tabii bu alt metinleri bir kenara bırakalım. Konuya dönersek. Keşke Türkiye'de de böyle işlere yatırım yapabileceğimiz alanlar olsa. Ama ne yazık ki bunu yapamıyoruz. Böyle bir şirket ben ne yazık ki göremiyorum Türkiye'de. O yüzden BTC Türk'ün hisse tarafında getireceği Amerikan borsalarına açılımı da merakla bekliyorum. Portföyümün bir kısmını daha kaydırabilirim belki böyle bir şey olduğunda. Ve bir Türk yatırımcı olarak bizim şirketlerimize ve Türkiye'nin büyüme potansiyeline olan büyük bir inancım var. Fakat böyle fırsatları da değerlendirmemek bence çok daha büyük bir risk. Hatırlayanlar olacaktır, bazen üstüne basarak söylemeye çalıştığım bir fikir var. Risk almamak ve güvenli tarafta kalmaya çalışmak, riskten kaçınmak bana göre alınabilecek en büyük risklerden birisi. Hatta şöyle ekleyebiliriz, asıl güvenli olan makul riskleri gözetmek denilebilir. Böylesine bir risk maruziyeti oluşturulması, kontrollü bir şekilde, bence getiri anlamında riskten kaçınmanın işleyen bir metodu. Bugün 3 farklı alanda geniş bir makro perspektif üzerine bir şeyler hazırlamayı düşündüm ama benim için öne çıkan 3. konu biraz daha karmaşık ilk konuştuğumuz 2 konuya göre. Enerji ve teknoloji kısmını şimdi bir kenara bırakırsak, 3. konu sanırım biraz daha sosyal bir şey. Büyümenin sınırlarının çok daha ön plana çıktığı bazı noktalara değinmek istiyorum bu noktada. Biraz daha sınırlarımızın zorlandığı alanları konuşmalıyız sanırım son bölümde. Değerli metalleri konuşabiliriz ilk olarak. Altın ve gümüş ve çelik takip ettiğim önemli metallerden bazıları, fakat bir yatırım olarak tercih edilip edilemeyecekleriyle ilgili ciddi şüphelerim bulunuyor. Gümüş zaten uzun vadeli olarak bir değer saklama özelliğini sanırım kaybetme noktasına çoktan geldi. Sadece işlevsel özellik olarak ve endüstri kullanımı olarak ön plana çıkmaya başladı. Tabii öncesinde bu noktada sektörlere ve işlere dalmadan önce önemli bir metriyi anlamamız gerektiğini düşünüyorum. Şu anda konuşacağımız tüm konuların ilk iki önemli konuya göre popülasyon oranımızla çok daha doğrudan bir ilişkisi olduğunu söyleyebiliriz. Popülasyon arttıkça önümüze çıkan problemleri sıralarsak, endüstriyel üretim, tarım, gıda ve arazi gibi konuları sanırım değerli metallerin yanına ekleyebiliriz. Endüstriyel üretimi aslında şu anlamda buraya dahil ediyorum. Örneğin otomotiv sektörünü düşünürsek, ben bugün artık geleneksel otomobil firmalarına yatırım yapılması konusunda bazı şüpheler taşıyorum ve hatta şunu ekleyebiliriz. 2000'lerin başındaki eski dünyanın enerji şirketlerinin yeni yüzyılımızın teknoloji şirketleri karşısında düştükleri durumun aynısını yaşayacaklarını düşünüyorum. Geleneksel otomobil firmalarının. Tabii belki Ferrari'yi burada bir noktada ayırabiliriz ama bu dönüşüme ayak direyecek olanları sanırım bu kategoriye sokabiliriz. Şu anda dönüşümü gören ve üretim bantlarını revize eden, etmeye başlayanlar çok ciddi bir başlangıç avantajına sahip olacaklar. Ve bu firmalar sanırım en kısa vadede getiri anlamında yatırımcıya dönüş yapacak firmalar olacaktır. Enerji ve teknoloji dışındaki bir alt alan olarak. 2030'lara kadar ciddi bir otomobil dönüşümü olabileceğinden rahatlıkla söz edebiliriz. Ve dünya nüfusunun da bu dönem içinde azalmayacağını, aksine büyümeye devam edeceğini düşünürsek, %1 civarındaki büyüme sebebiyle, bu sektörün baştan aşağı geçireceği dönüşümle üretim bantları çok ciddi bir büyüme yaşayacak. Yeni teknolojik otomobiller açısından. O yüzden bence göz ardı edilmemesi gereken alanlardan birisi bu da. Yine başka bir endüstri kolu olarak, plastik, polyester ve petrokimya ürünlerinin önümüzdeki yıllarda özellikle 2050'lere kadar tüketim bazında en az 2'ye katlanacağı öngörülüyor. Bu alan bana kalırsa bir yatırımcının her ne kadar içine sinmiyor olsa da çevresel duygulardan dolayı ne yazık ki alışveriş alışkanlıklarımızı etkilemeye yetmiyor. Ve bugün hiç olmadığı kadar plastik tüketiyoruz. Ayrıca şöyle bir şey de ekleyebiliriz. Geri dönüşümlerin güçlenmesiyle birlikte bu sektördeki şirketlerin girdi maliyetlerinde iyileştirmeler ve daha verimli çalışmalar görebiliriz. Yine kendi enerjilerini üretmek konusunda sektördeki birçok şirket son dönemlerde özellikle ciddi atılımlar yapıyorlar. Ve ben açıkçası önlerinin oldukça açık olduğunu düşünüyorum. Fakat çok uzatmayalım bu kısımları. En can alıcı kısmı en sona bırakmayı tercih ettim çünkü ve zamanı biraz daha efektif kullanalım. Club of Rome'un 1972'deki ilk modeline göre 2020'lere gelindiğinde dünya nüfusunun artık o büyüme sınırına ulaşacağını ve bir plato evresine giriş yapacağını öngördüğünü görüyoruz. Bugün güncellenmiş yeni modelde, daha yeni yapılan modellemeye baktığımızdaysa bu plato bölgesinin 2050'lere kaydırıldığını görüyoruz. Hatta biraz daha öncesi belki de diyebiliriz. 2030-2040'lar ve sonrası gibi görünüyor grafikte. Şimdi bu grafiğe baktığımızda bunun en büyük sebebi enerji kaynaklarını tüketecek olmamız ve bununla birlikte bir gıda, tarım problemiyle karşılaşacak olmamız gösteriliyor. Çevresel faktörler burada tekrardan devreye giriyor. Özellikle hava kirliliği ve mevsimsel değişimlerin etkisi tarım alanında ve dolayısıyla gıda alanında kendini gösteriyor bize zaman zaman. Ancak ben kişisel olarak eski rapor sonucuyla da yeni güncellenmiş versiyon sunumuyla da sonuç bazında pek aynı fikirde değilim. Şöyle ki 2100'e gelindiğinde 4-5 milyar civarında bir popülasyon tahmini yapılıyor. Bu arada Birleşmiş Milletler'in de benzer öngörülerinde en kötü senaryo tahmini yine bu aralıkta. İşlerin şu andaki gibi gittiği senaryoda, yani business as usual senaryosunda 10-11 milyar gibi bir popülasyona ulaşıyoruz. Ve en uç senaryodaysa 15 milyara yakın bir popülasyon olacağı tahmin ediliyor 2100'lerde. Yani burada önümüzde 3 farklı yol var. Ve nüfus kontrolüyle, gıdayla, tarımla, insanların refah düzeyiyle oldukça ilgili bir konu nüfus. Ben kişisel olarak kötü senaryo tarafında olacağımızla ilgili pek emin değilim. Çünkü bundan 100 yıl sonra nüfusun düşmüş olması demek, dünya için bir kıyamet alametinden pek farksız olmaz. Ve yaklaşık 3-4 milyar insanın ortadan kaybolmuş olmasını çok ciddi bir katastrofik olaya bağlamamız gerekebilir. Ciddi bir gıda kıtlığı, belki ciddi yeni bir salgın veya belki de 3. Dünya Savaşı. Eğer önümüzdeki 100 yıl içinde bunlardan biri gerçekleşmezse, ki aslında ihtimaller hiç o kadar da düşük değil, ama bunlar olmazsa nüfus konusunda bir problem yaşamayacağız demektir. Fakat bu ayrıca bir problemi de beraberinde doğuruyor. Dünya bu kadar insanı besleyebilecek kaynaklara sahip mi sorusu tekrar gündeme giriyor. Club of Rome'un sorduğu soru da bu zaten ve bence sonuçlardan bağımsız olarak bu soruya odaklanmalıyız. Ve kendi adımıza sormalıyız aynı soruyu. O yüzden özellikle daha uzun vadeli geleceğe yönelik tarım ve gıda alanındaki bireysel yatırımcı için bir portföy maruziyetini kişisel olarak önemli görüyorum. Özellikle de eğer teknoloji ile birleşen bir gıda şirketi, tarım şirketi bulunursa pastanın üstündeki çilek olabilir bir portföy mekanizması içinde bu. Yani büyümenin sınırları olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Fakat insanoğlu olarak küçülmeye karşı da reflekslerimiz olduğunu ve bunu pek sevmediğimizi sanırım daha iyi anlamalıyız. Bir gün bu dünyanın kaynaklarını elbette tüketeceğiz. Fakat bugün o noktadan tahmin etmediğimiz kadar uzak olduğumuzu düşünüyorum. Bugün işlediğimiz bu 50 yıllık MIT çalışması şunu söylüyordu. Dünya nüfusu, sanayileşme, kirlilik, gıda üretimi ve kaynakların tükenmesi konusundaki mevcut büyüme eğilimleri değişmeden devam ederse önümüzdeki 100 yıl içinde bu gezegendeki büyümenin sınırlarına ulaşılacak. En olası sonuç hem nüfus hem de endüstriyel kapasitede oldukça ani ve kontrol edilemeyen bir düşüş olacaktır, diyorlar kitaptan bir alıntı yapmak gerekirse. Bence tüm bunlara baktığımızda finansal bir okuryazarlığın yanında toplumsal iktisadın önemini de sanırım çok daha iyi anlamamız gerekiyor. Elimizdeki kıt kaynakları veya henüz kıt olduğunu düşündüğümüz kaynakları yönetme konusunda kendimizi geliştirmeye devam edeceğimize inanıyorum ben. Bireysel bir yatırımcı olarak da bu MIT çalışmasının hem eski hem güncellenmiş versiyonlarında sundukları limitlerin olduğu alanlarda yatırım yapmayı tercih ediyorum. Çünkü böyle limitlere ulaştığımızı düşündüğümüz her anda insanlık olarak hep farkında olmadan ciddi bir eşik üzerinde durduğumuzu ve o eşikten büyük bir atılım gerçekleştiğimizi görüyorum tarihe baktığımızda. Bugün makroekonomi sandığımızdan daha önemli fakat bu Japonya'nın faizleri arttırıp arttırmamasıyla bizi bir yumuşak iniş mi bekliyor yoksa sert bir düşüş mü olacağıyla ilgili bir şey değil. Tüm bunlar bana biraz şunu hatırlatıyor. Eğer manzaranızı beğenmiyorsanız bakış açınızı değiştirin gibi bir şeye evriliyor böylesine anlamsız kısa vadeli telaşlar. Bireysel bir yatırımcı olarak burada konuştuğumuz tüm bu riskli durumlar karşısında benim yapabileceğim pek bir şey yok. Aslında kısmen var. Yapabileceğim en önemli şey böyle önemli sektörleri ve şirketleri portföyüme eklemek ve onlar üzerinde bir bahis almak. Kapitalizmin ise bize burada sunduğu çok güzel bir çözüm var. İnsan davranışı gereği, insanlar doğası gereği yeni karların ve getirilerin peşinden koşmak için bir noktada verimli ve önemli şirketleri seçmek durumunda kalacaklar. Kısa vadeli düşüncelerinin karşılığında büyük bir çoğunluk ancak sadece para kaybedebilir. Ve geriye kalan kazançlı küçük azınlık zaten bu kısa vadeli düşünenlerin yanılgılarından faydalanarak para kazanmış olacaktır. Ve onlardan farklı düşünen bir grup olacaklardır. Dolayısıyla market kendi dengesini kurarak verimli şirketlere, geleceği şekillendirecek işlere gerekli kapitali sağlamaya devam edecektir. Var olduğundan beri de bunu yapıyor zaten piyasalar. Bundan 100 yıl önceki dev şirketlerin yerini bugün başkaları almış durumda ve bu sadece kapitalin verimli tarafa transfer olma isteği sebebiyle gerçekleşiyor. Akıllı para, akıllı bir yatırımcının eline geçmek için ve akıllı işlere doğru gitmek için her zaman fırsat kolluyor. Bizim yapmamız gerekense sadece doğru yerde, doğru zamanda ve doğru kapitalle bulunmak. Bu haftalık benden bu kadar. BTC Türk Hisse'nin katkılarıyla hazırlanan bu bölümün sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Uygulamayı indirerek yeni nesil dijital yatırım deneyimini siz de deneyebilirsiniz. Ek olarak Satoshi Radyo Podcast'ı altında Hodul Günlükleri ismiyle 2 haftada bir bölümler yapıyoruz. Daha fazla içerik görmek isteyenler oraya da göz atabilir. Ayrıca açıklamalar kısmında yer alan mail veya Twitter hesabım üzerinden soru ve görüşlerinizi iletebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.